Ayrım 27.
Bunları ne yapayım diye sorduğumda, ben fazla fazla ısmarlamayı severim diye yanıt verdi. Bolluk olsun, kalanları Abu Muhammed'e ver, onları gelen şoförlere ve nöbetçilere dağıtsın. Sen asıl öğleden sonra gelecek pastaları gör. Ayrıca Fas Büyükelçisi'nin eşi çok özel bir tatlı yapacakmış. Sonra yüzüne yaramaz bir ifade geldi, gülümseyerek, bu yılki yaş günü pastam tenis raketi şeklinde olacak dedi. İnanmadım. Tenis raketi mi diye sordum. Öyle ya, tenis raketinin annemle ne ilgisi vardı? En son elinde raket tuttuğunu belki 50 yıl önce görmüştüm. Annem gayet masum, niye şaşırıyorsun ki diye sordu. Tabii tenis raketi olacak. Zeyd ile ilk kez tenis oynarken flört ettik. O sırada kapıdan içeri uzun boylu bir İsveçli hanım girdi. Ürdünlü bir doktorun eşiymiş. Elinde de güzel sarılmış iki paket vardı. Kadın etrafına baktı, utanarak, ah affedersiniz dedi. Ben parti bugün sanmıştım. Annem hemen, girin girin, yarın yine gelirsiniz. Böylelikle sizi iki kez görmüş oluruz. Ne mutlu bize dedi ve bana dönerek, bakın size kızım Şirin'i tanıtayım. Kendisi büyük aktristtir. Annem için daima büyük aktristim. Ta New York'tan doğum günüm için geldi dedi ve kadının getirdiği hediyeleri açmaya başladı. Kutunun üzerindeki saten kurdeleyi çözerek başına tuttu. Ay ne kadar güzel bir pembe fiyonk derken kartı okudu. Yağmurlu bir günde gökkuşağını arayınız. Ne güzel bir öğüt. Gökkuşağı olmasaydı ne yapardık? İlk kutudan pırlanta taklidi taşlarla süslü siyah bir parfüm şişesi çıktı. Annem, aman ne şık bir şişe diyerek kokuyu üzerine, saçlarına ve odaya sıktı. Nefis bir koku dedi. İkinci kutuyu açarken, gel Şirinaki diye bana seslendi. Bize bir şeyler oku. Shakespeare'den olsun, azıcık eğlenelim. Odanın içinde dolaşarak küçük tabaklara şan fıstığı koyarken, Taming of the Shrew'dan Hırçın Kız, Kate'in son tiradını söyledim. Kocan demek, hayatın, sığınağın, devletin, sarayın, sultanın deyince annem, işte bu cümleye bayılıyorum dedi. Onun bu cümlenin tek bir kelimesine inanmadığını bildiğim için anneme belli etmeden içimden güldüm. İsveçli hanım gittikten sonra annem partide ne giyeceğimi sordu. İki kıyafet getirdim bakın, eski Japon paravanın üzerinde asılı duruyor. Hangisini beğenirseniz onu giyeceğim dedim. Japon imparatoru Cevat Paşa'ya hediye olarak bu paravanlardan 6 tane yollamıştı. Annem ellerini sevinçle çırptı. Giy bakalım, giy bakalım, bize mankenlik yap, görelim hangisi daha yakışacak dedi. Değişmek için yandaki küçük odaya gittiğimde içeriden annemin sesini duyuyordum. Yapmış olduğu Emir Zeyd'in portresi önünde durmuş onunla konuşuyordu. O resim olağanüstü bir yapıttı. Müze müdürü Joseph Kelleher onu Faun resimleriyle kıyaslamıştı. Annem sıcak bir sesle "Zeyd sevgilim" diyordu. "Bütün bunların olmasını sen sağladın. Şu an burada benimle berabersin. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim Zeyd, teşekkür ederim." Bu arada ben de bir Valentino Brocard de Pies giyip profesyonel bir manken gibi yürüdüm, döndüm ve anneme tayyörü gösterdim. Desenini sevmedim, çok kalabalık. Elini salladı, çıkar çıkar kahverengi sateni giy dedi. Evet ama kahverengi satenimin üzeri çıplak ve askısız, sabah için fazla olmaz mı diye sordum. Annem bir imparatoriçe havasıyla, sabah diye bir şey yok, senin davette güzel olmanı istiyorum. Kahverengi sateni giyersin, üstüne de kadife bolerosunu dedi. Kahverengi kıyafeti de giyip mankenlik yaptım. Beni seyreden Cebril ile Abu Muhammed'e döndü. Hangi kıyafeti giysin dersiniz diye sordu. İkisi de başlarını itaatle sallayıp kahverengi sitti, kahverengi dediler. Görüyor musun? Onlar da fikirlerini söylemeyi seviyorlar. Bu adamlar beni öyle eğlendiriyorlar ki. Beni çok da seviyorlar. Yüzümde pek inanamayan bir ifade gördüğü için hemen... Anne gibi tabii diye ekledi. Aslında annem çevresindeki her erkeğin kendisine aşık olduğuna içtenlikle inanırdı. Son görüşmelerimizin birinde cesaretimi toplayıp sordum. Neden dünyadaki her erkeğin, sokak çöpçülerinin bile size aşık olduğunu sanırsınız diye sordum. Gençliğimde böyle şeyler sormaya kesinlikle cesaret edemezdim. Kızar başıma bir şeyler atardı. Kendinden çok emin bir şekilde, öyle de ondan dedi. Yapmayın anne dedim. Bu gibi oyunlar için ikimiz de çok yaşlıyız. Benim öğrenmek istediğim şu, sizi bu fantazilere inandıran nedir? Lütfen söyleyin çünkü sizi daha iyi anlamam için bunu bilmem gerek. Zekice bir yanıt bulmak için biraz düşündü, sonra aşık olmayı seviyorum dedi. Aşık olmak fikri beni mutlu ediyor. Eğer biri bana aşık diye düşünürsem, bütün rastlaşmalar anlamlı oluyor, yaşama heyecan katıyor. Böyle bir mantık karşısında bütün söyleyebildiğim, "Eh anneciğim, madem sizi mutlu ediyor, bu yolda devam edin" oldu. Elini okşadım. "Peki şimdiki şanslı adam kim?" diye sordum. Birden yüzü aydınlandı. "Ah, tabii ki yeni Türk Büyükelçisi. Ne cazip, ne ince bir adam. Ona bayılıyorum. Portresini henüz bitirdim. Gör de bak." Parti hazırlıkları bitmiş, kahverengi elbise seçilmişti. Rad'ın evine öğle yemeği için dönüyordum ki koca bir pasta daha getirdiler. Marriott Otel'in müdüründen hediye gelmişti. Kaç tane pasta yiyecektik ki? Annem öğleden sonraları yorulduğu için parti sabah 10'da başlayacak ve öğle yemeğinden hemen sonra da bitecekti. Ben, Rad, Majda ve çocukları ona çeyrek kala giyinmiş olarak anneme gittiğimizde onu uzun bej dantel bir esvap giymiş, taht şeklindeki koltuğunda oturuyor bulduk. Saçları yapılmış, mücevherlerini de takmış olarak konuklarını karşılamaya hazırdı. Az sonra Polonyalılardan oluşan 4 kişilik bir bando Marriott Otel'den geldi. Abu Muhammed onları oturttu ve şampanya ikram etti. Prensesin şerefine diyerek kadehlerini anneme kaldırdılar. Saat tam 10'da konuklar muhteşem armağanlarla gelmeye başladılar. 50 yıl önce Musul'da ona ilk abayehini gönderen 97 yaşındaki görümcesi Prenses Saliha ilk gelenlerin arasındaydı. Onu Çin, Fransız, Fas ve Türk sefireleri izlediler. Ürdün'ün ilk kadın bakanı yanında bir kadın gazeteciyle geldi. Müze müdürü Mr. Bisarat ile karısı da oradaydılar. Annemi memnun etmek için bütün konuklar gece davetine gidiyorlarmış gibi giyinmişlerdi. Annem öğrencilerinden para almadığı için onlar takdir ve muhabbetlerini göstermek amacıyla kıymetli hediyelerle geldiler. Onu çok seven öğrencilerden biri olan Suha, şahane bir turkuaz gerdanlık getirmiş ve bunu ipek bir yastık üzerinde anneme takdim etmişti. Hint adında bir başka öğrencisi ona altın bir yüzük getirdi. Bütün sabah çiçek sepetleri geldi durdu. Bunların içinde Veliaht Prens Hasan'dan, Kral Hüseyin ile karısı Kraliçe Nur'dan da gelen muhteşem buketler vardı. Annem sevinçten uçuyordu. Bando devamlı çalıyordu. Jingle Bells, The Saints Come Magic In, Yunan havası Sirtaki, Can Can ve Arap şarkılarına kadar her telden çalıyorlardı. Herkes dans etti. Hatta bir ara birbirimizin bellerinden tutup konga sırası oluşturduk ve odadan odaya dolanırken çocuklar da bizi konfeti yağmuruna tuttular. Derken ağır işlemeli nefis bir kaftan giymiş olan annemin güzel öğrencilerinden biri kıvrak bir Arap havasıyla tek başına dans etmeye başladı. Abu Muhammed de koşarak ona katıldı. O da kalçalarını kıvırmaya, kollarını kaldırıp parmaklarını şaklatmaya başladı. Herkes artık iyice coşmuştu. Alkışlamaktan ellerimiz kızarmıştı. "İyi ki doğdun, happy birthday" havası, eğer yanılmıyorsam, en az 32 kez çalındı, söylendi. Ben uçakta annemin yaşamını kutlayan bir şiir yazmıştım. Şiiri içtenlikle okurken, şu dizesine gelince herkesten büyük alkışlar, aferinler aldım. İşte nihayet oldun 86 yaşında, 9 tilki dolaşır akıl dolu başında. Konuklar önce somon balıklı, havyarlı kanepeler, tuzlu tatlı ince bisküviler ve şan fıstığı yediler. Çay, kahve, Coca-Cola, portakal suyu, gazoz, viski ve şampanyaya kadar akla gelen her şeyden içtiler. Saat tam 1'de de öğle yemeği ikram edildi. Fırında kuzu, bol pilav, çeşitli sebzeler ve salatalar. Arkadan da Arapların meşhur tatlısı geldi. Kesilmiş kaymaklı bal. Doğal olarak yaş günü pastasına yer kalmadı. Annem gördüğü sevgi, ilgi ve takdirden çok duygulanmıştı. Ayağa kalktı. "Teşekkür ederim, hepinize teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki artık burada değil, gökte yıldızlardayım. Hepiniz de benimle beraber oradasınız. Hepimiz orada yıldızlarla birlikte dönüyoruz" dedi. Annem 5 Eylül 1991'de 90. yaş gününden 3 ay önce vefat etti. Kuşağının en sonuncusuydu. Vefatından 1 yıl önce biri Almanya'da, Aachen'de, Peter Ludwig Müzesi'nde, öteki de Paris'te, Mont Arabe, Arap Dünyası Enstitüsü'nde 2 büyük retrospektif sergi açtı. İkisine de ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti. Ürdün Kralı Hüseyin onun cenazesine bir devlet töreni yaptırdı. Şimdi kuşların durmadan cıvıl cıvıl öttüğü kraliyet mezarlığında Emir Zeyd'in yanında yatıyor. Son söz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve orada çalışıyorsam da mümkün olduğunca sık İstanbul'a giderim. Simidin özlediğim gevrek susamlı tadını tatmak, deniz kıyısındaki bir kahvede çınarların gölgesinde bir bardak çay içmek ve Haliç'in üzerinde batan güneşin Anadolu kıyısındaki camları nasıl alevlere verdiğini görmek için İstanbul'a giderim. Tabii her geldiğimde Büyükada'yı ziyaret ederim. Şimdi artık deniz otobüsleriyle 20 dakikada gidiliyor. Şakirpaşa Köşkü'nün bahçesi iki katlı binalarla doldurulmuş ve koca köşkümüz çarpık çırpık dairelere bölünmüş. Kuzenlerim Nermidil ile Erdem, Ayşe teyzemin yalısının arsasına yan yana iki küçük ev yaptırmışlar. Orada rıhtımdan denize girer yüzerdik. Ama şimdi yasa deniz kıyısı halka aittir dediği için kıyılar toprakla dolduruldu. Evleri denizden ayıran küçük parklar, sokaklar oluştu. Aslında bu o kadar önemli değil. Çünkü o güzel Marmara o kadar kirlendi ki yüzmek zaten olanaksız oldu. O zamanlar Büyükada'nın karşısındaki anakara geceleri simsiyah dururdu. Şimdi ise İstanbul'un tepeleri gittikçe üreyen insanların evlerindeki milyonlarca ışıkla parlıyor. Adaya gittiğimde mutlaka faytonla bir tur atarım. Tanrı'ya çok şükür motorlu araçlara hala izin yok. Değişmeyen bir tek o kaldı. Atların nal seslerini dinleyerek geçtiğim o yollarda arabanın tente saçakları arasından o çok sevdiğim çam ormanlarını, turkuaz koyları ve mavi Marmara'yı görürüm. Şimdi büyük babamın adı verilmiş olan bir sokakta gezebiliyorum. Adaya yaptığım ziyaretlerde genellikle Tepeköy'ündeki küçük mezarlığa tırmanırım. Mezar taşları karmakarışık bir şekilde birbiri üzerine yan yatmış, aile mezarlığımız yeşilliklerle girift olmuş. Büyük babamın, büyük annemin, onun kardeşlerinin, Emin eniştem ile Hakkiye teyzemin, Ahmet eniştem ile Ayşe teyzemin, Örgül Charles ile Aliye teyzemin mezarlarına güller koyarken, adadaki köşkte yıllarca önce yaşadığımız beraberliğin hasretini duyarım, gözlerimden yaşlar boşanır. Avucuma doldurduğum yaseminleri havaya savurarak mezarlığın demirden kapısına doğru yönelirim. Not: Bu kitap Temmuz 1994'te Londra'da basıldığından beri ne yazık ki ağabeyim ressam Nejat Devrim Polonya'da, kuzenim büyükelçi Erdem Erner de Ankara'da vefat ettiler. Erdem Büyükada'daki aile mezarlığına gömüldü. Bense bu kitaba dayanan tek kişilik bir oyun yazdım. Onu çeşitli yerlerde oynuyorum. Ayrıca Princeton'daki evimi satıp Long Island'da patates ve mısır tarlaları arasında Atlantik Okyanusu'na yakın bir ev aldım, kendi öykümü yazmaya başladım. Çark dönüyor. Kitabın sonu. 29 Nisan 2002, sayfa 271.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.